Cümleler doğrudur sen doğruysan, doğruluk bulunmaz sen eğriysen. Yunus Emre. Bugün Orta Anadolu'nun bozkırlarında dolaşırken, nefesiyle yaşadığı dönemin dondurucu iklimini ısıtan, bazen bir derviş, bazen bir şair, bazen bir mutasavvıf olarak bize görünen Yunus Emre ile buluşacağız. Kendi manevi iç yolculuğunda yürürken halden hale geçen, her gün biraz daha gönül gözünü açan, can kulağıyla işiten ve hakikat ile arasındaki perdeleri aralayan bizim Yunus'un çağrısını duymaya çabalayacağız. Yunus Emre hakkında bir araştırma yapıldığında görülür ki, o birlik, bir olmak ve sevmek kavramlarından bu kadar yoğun bir şekilde bahsetmişken, yine de insanlar onu belli bir alana sıkıştırmaya çalışarak değerlendirme çabasına girmişlerdir. Kimi araştırmacılar ona hümanist derken, kimileri de buna şiddetle itiraz eder. Kimi onun gerçek bir mistik olduğunu söyler, kimi bir bektaşi, kimi eğitimli, kimi eğitimsiz der ona. Böylelikle onu kendi bütünlüğü içinde anlayamaz ve parçalamış oluruz. Oysa birçok kişi onu farklı açılardan ele alsa bile, herkes kendinden bir şeyler bulur ve onda bir karşılık hisseder. Bu nedenle de söz konusu parçalanmayı, birçok kişinin Yunus Emre'den feyz alması ve ondan beslenmesi şeklinde değerlendirmek mümkündür. Bu onun herkese karşı konuşabilmiş olduğunun göstergesidir. İlgi çekici noktalardan biri de Anadolu'da hiçbir bilgelik hocasının onun kadar fazla mezara sahip olmayışıdır. Eskişehir'den başlayıp Sakarya, Karaman, Erzurum, Ordu, Isparta, Manisa, Tokat ve hatta Azerbaycan'a kadar birçok yerde mezarı yer almaktadır. Bu kadar fazla yerde makamının bulunması çok semboliktir. Yaşamı boyunca Anadolu topraklarında dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, ilahisini çakımış, seherde kuşlarla, sudaki balıklarla, çöllerde ceylanlarla, gökyüzünde İsa, Tur Dağı'nda Musa, elindeki asa, derdi çok Eyüp peygamber, Yusuf'un hasretiyle bağrı yanan Yakup peygamber, Hakk'ın Habibim dediği Hazreti Muhammed ile hamd ve şükür, kul huvallah ve daima zikrullah ile başı açık, ayak yalın halde, bülbüllerle, kumrularla ve hakkı seven kullarla Mevla'yı çağırmak istediğini söyler. Bu çağrının nihayetinde bütün Anadolu toprakları ona yer açmış ve onu kucaklamıştır. Menkıbelerin içinde farklı ifadeleriyle karşılaştığımız Yunusların her biri 13. yüzyılın karanlığından kurtulmaya çalışan halka ışıltılı bir kılavuz olmuştur. Yaşanılan dönem çok serttir. Moğolların istilası, batıda yayılan veba salgını, Haçlıların yarattığı tahribat. Selçuklu devleti çökmekte ve aynı zamanda farklı Türk akınları gerçekleşmektedir. Beylikler arasında bir rekabet ortamı vardır ve tarihin bu sahnesinde gerçekleşen olaylar büyük ölümlere neden olur. 13. yüzyılda yaşananlar, bu dönemde yaşananların büyük simyasal bir dönüşümden geçmesine, Anadolu irfanının temelini oluşturan yaşamın bölümün, mutluluğun ve acının ötesindeki Hakk'a yolculuğa doğru bir kapı aralanmasına vesile olmuştur. Her bir bilgelik hocası kendi iç haline göre bu iç tecrübeyi yaşamıştır. Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus Emre ve onların takipçileri. Mevlana Şems'le buluştuğunda perdelerini yırtar. Hacı Bektaş adım adım içsel makamlarda yolculuğa davet eder. Ve Yunus Emre saflık, sadelik ve arınma aracılığıyla kendi yaşamındaki iç yolculuğu ve geçirdiği manevi dönüşümü, Hakk'a ulaşma macerasını şiirleriyle aktarır. Yunus Emre'nin görünümlerinden bir tanesi normal bir yaşam süren Yunus'tur. Yaşamında çok sert acılarla karşılaşmıştır. Ölümler, korkular, endişeler. Bunların karşısında Yunus bir mollaya dönüşür. Mollalıktan dervişe, ve derviş Yunus'tan halkın korkusunu, dehşet hissini sağaltacak bir şifacıya dönüşür. Toplumdaki korku ortamını durdurmaya çalışan, kişisel travmaları aşması için halka yol gösteren ve şiirleri aracılığıyla büyük bir terapi etkisi uyandıran Yunus ortaya çıkar. Moğol baskınlarının büyük bir mezalime yol açtığı, travma ve erenlerin mucizelerinin eş zamanlı olarak gerçekleştiği bu yüzyılda yaşanan ölüm ve acı karşısında Yunus Emre şöyle bir bilgelik kapısı aralar. Ecel kime el süremez? Ecel sevenlere, aşıklara dokunamaz. Hem aşkı ölüme karşı bir cevap olarak sunar, hem de onu manevi mükemmelleşmenin özü olarak görür. Aşk gelir ve bütün eksiklikleri ortadan kaldırır. Yaşanan döneme acı ve zorluklar damgasını vursa da, Yunus Emre mitik bir şekilde bizleri birleştiren gizli bir bağ ve tohum bırakır. Selçuklu İmparatorluğu söner. Daha sonra tarih sahnesine Osmanlı Devleti çıkar. Yunus Emre'nin şiirlerinin ve dilinin gücü, kültürel ve insani açıdan büyük bir katkıda bulunur. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve modern Türkiye'nin de ilham kaynağı olur. Bu kadar yalın, sade ve o ölçüde derin aktarımı, onun çok iyi bir eğitim tedrisatından geçtiğinin göstergesidir. 40 yıl boyunca taşıdığı odunlar sadece fiziksel ateşi yakmak için olan odunlar değil, aynı zamanda irfan ateşini yakacak odunlardır. Bu dönemi kimi araştırmacılar Anadolu aydınlanması olarak tanımlarlar. Gerçekten de insani değerlerin yeniden uyandırılmasına, hümanizmaya ve evrensel değerlere ihtiyaç duyulan bir dönemdi. Ve bu aydınlanma Anadolu erenleri sayesinde gerçekleşmiştir. Bu yüzden tüm yaşanan travmalarla birlikte mucizeleri de içinde barındırır. Türklük tarihinde 13. yüzyılda bu mucizenin tohumlarını atan da Yunus Emre olur. Talat Halman, Gazi ruhu ile Sufi maneviyatının yan yana olduğunu söyler. Gazilik ve Bektaşilik omuz omuza, ahilik ve bacıyan ruhum bir aradadır. Platon'un Devlet kitabında söz ettiği, bir toplumu devlete dönüştüren üç unsur da dönemde organize olmuş ve yapılanmıştır. Bu orta çağ süreci ancak koruyucuların, uyumlaştırıcıların ve çalışanların birleşmesiyle aşılmıştır. Yunus Emre'nin biraz destansı ve efsanevi bir hayatı vardır. O dönemde Yunus Emre ile Tapduk Emre ile ilgili birbirinden farklı hikayeler derlenir. Bunlardan ilki en geniş bilgi edinebileceğimiz Uzun Firdevsi'nin yazdığı Hacı Bektaş'ı Veli Vilayetnamesi'nde geçen bilindik bir hikayedir. Bu hikayede Yunus Emre Sarıköy'de yaşayan ve çiftlikle geçinen fakir bir kimsedir. Yunus'un çiftlikle yaşamını idame ettirdiği bu dönemde tarihsel süreç içinde de yer etmiş bir kıtlık yaşanır. Kıtlıkla karşı karşıya gelen Yunus Emre, kendisine geleni boş çevirmeyen Hacı Bektaşi Veli'nin dergahına gider ve ondan kendi köyü ve ailesi için buğday ister. Giderken eli boş gitmemek için de dağlardan alış toplar ve onu hediye olarak Hacı Bektaşi Veli'ye sunar. Hacı Bektaşi Veli alıçları kabul eder ve onu bir süre dergahında misafir eder. Bir süre sonra Hacı Bektaşi Veli, gelen kişinin evvelden kim olduğunu biliyor olacak ki ona haber yollar. Biz ona buğday yerine nefes verelim. Yunus Emre ise sorumluluğu altında kişilerin olduğunu ve nefesin karın doyurmayacağını söyleyerek buğday ister. Hacı Bektaşi Veli, o zaman getirdiği her alış tanesine bir nefes verelim diyerek teklifini yeniler. Yunus Emre yine buğday ister. Son olarak Hacı Bektaşi Veli, getirdiğin her alış tanesinin çekirdeğine 10 nefes verelim der. Yinelenen teklife karşı Yunus Emre buğday ister ve ona istediğinden çok buğday verilir. Tekrar köyüne doğru yola koyulur ve yol boyunca düşünür. Köyüne yaklaşırken durumun farkına varır. Buğdayın bir gün tükenebileceğini, ancak Hacı Bektaşi Veli'nin sunduğu nefesin tükenmeyeceğini düşünerek geri döner ve ondan af diler. Hacı Bektaşi Veli ise, biz onun kilidini Tapduk Emre'ye verdik, varsın nasibini ondan alsın der. Tapduk Emre ile Hacı Bektaşi Veli arasında da geçen bir hikaye vardır. Biliyoruz ki hepsi Horasan'dan göç eden Türkmenlerdir. Hacı Bektaşi Veli Anadolu'ya geldiğinde çok büyük bir saygı görür. Ancak Tapduk Emre onun yanına hiç gitmez. Tapduk Emre ile Hacı Bektaş arasında bir görüşme ayarlanır. Hacı Bektaşi Veli ona neden hiç gelmediğini sorar. Tapduk Emre de bize hikmet dağıtıldığında orada Hacı Bektaşi Veli diye birini görmedim cevabını verir. Hacı Bektaş sorar, kim dağıtmış hikmeti, görsen tanır mısın? Tapduk Emre tanıyabileceğini ve elinde yeşil bir ben olduğunu söyler. Hacı Bektaş'ı Veli de elini uzatıp yeşil beni gösterir. Buna benziyor muydu? Bu olayın üzerine denir ki, Tapduk ismi, Tapduk tasdik ettik, kabul ettik dediği için Tapduk Emre'ye buradan kalmıştır. Hacı Bektaş-ı Veli tarafından Tapduk Emre'ye gönderilen Yunus Emre varır onun kapısına ve olanı biteni anlatır. Tapduk, bize malum olmuştu bunlar. Nasip istiyorsun. Hizmet et nasibini al der. Bu noktadan sonra farklı hikayeler devreye girer. Hindu hikayelerinde de geçen altı telli tambur gibi Tapduk Emre'nin de altı telli bir tambur çaldığı ve çıkan müziğin Yunus'u çok etkilediği söylenir. Tasavvuftaki deyimiyle müziğiyle onu cezbettiğini ve bunun sonucunda Tapduk Emre'ye derviş olduğunu anlatan hikayeler vardır. Bunun dışında 40 yıl Tapduk Emre dergahına hizmet ettiğinden, onun kızıyla evlendiğinden de bahsedilir. Yaşamıyla ilgili hikayeler genel olarak tartışmalı olsa da, onun divanı ve şiirleri içerisinde hayatıyla ilgili bazı anekdotları bizzat kendi kaleminden alabiliyoruz. Kendisi bazı şiirlerinde ümmi olduğunu söylerken, kimi şiirlerinde de bunun tam tersinden bahseder. Ancak Arapça ve Farsçadan yaptığı çeviriler ve Yunan mitolojisinden aldığı bazı öyküler çerçevesinden baktığımız zaman ümmi olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Bazı yorumlarda ümmiliğin Hazreti Muhammed'e işaret eden bir metafor olduğu ve Yunus Emre'nin de bu metafora bağlı kaldığı söylenir. Aslında Konya'da iyi bir eğitim aldığı fakat Tapduk Emre'nin yanında gördüğü eğitimle birlikte o zamana kadar aldığı dış eğitimin yetersizliğini görüp kendisini ümmi olarak kabul etmeyi tercih ettiği ya da kinaye ile ümmiliği vurguladığı da söylenir. Kimi kaynaklardaysa müftü olduğu geçmektedir. Ey sözlerin aslını bilen, gel de bu söz nereden gelir? Söz aslını anlamayan, sanır bu söz benden gelir. Söz var kılar gönülü şahat, söz var kılar bilişi yahat. Eğer horluk, eğer izzet, her kişiye sözden gelir. Söz karadan aktan değil, yazıp okumaktan gelir. Bu yürüyen halktan değil, halik avazından gelir. Ne Elif okudum, ne Cim, ne varlıktandır kelecim. Bilmeye 100.000 müneccim, talihim yıldızdan gelir. Şule bize aydan değil, aşk yeri bu soydan değil, rızkımız bu evden değil, deryayı ummandan gelir. Dergaha 40 yıl odun taşıyan Yunus Emre'ye bir gün Tapduk Emre der ki, dikkatimi çekti, bu odunları getirdiğin yerde hiç eğri büğrü odun yok mu? Yunus Emre de, bu kapıdan içeri eğri odun giremez der. Bu cevap insana hoş gelse de, hikayenin bazı versiyonlarında Tapduk Emre'nin bu cevabı sevmediğinden ve bunu doğru bulmadığından bahsedilir. Çünkü işin esası öyle değildir. O kapıdan içeri girenler hoşgörüyle buyur edilir. Bir şiirinde Yunus Emre şöyle söyler. Tapduğun tapusunda, kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğydik, piştik elhamdülillah. Yunus Emre'nin Mevlana ile görüştüğünden söz edenler olsa da onun içindeki aşk fitilini Tapduk Emre'nin yaktığını söyleyebiliriz. Hikayenin devamında Yunus Emre, ben bu yolculuktan bir şey anlamadım. Bu bir erginleşme sürecidir. Bunca zaman çalıştım ancak pek bir yol kat edemedim ve ben bunu tamamlayamayacağım der ve dergâhtan ayrılır. İl il gezer ve şiirleri dilden dile dolaşır. İnsanlara dokunur. Gittiği her ilde mezarları yer alır. Vardığımız illere, şu safa gönüllere, baba Tapduk manasını saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, ya disen bilişelim, atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayır şer işledik, uç bahar geldi, geri göçtük elhamdülillah. Şiirlerini Oğuz Türkçesiyle yazar. Ve Türkçenin sanatta şiirle beraber kullanılmasını, bu coğrafyada Türkçenin daha güçlü bir yer edinmesini sağlar. Yolda şiirler söyleyerek kendisinden geçmiş bir aşık olarak dolaşırken erenlerle karşılaşır. Onlarla biraz vakit geçirir. Rivayete göre erenler acıkır ve yemek için dua ederler. Ettikleri duanın arkasından önlerinde bir sofra belirir. Yunus Emre buna şaşırır, nasıl yapabildiklerini anlamlandıramaz. Başka bir gün de erenler ona söyler. Haydi bugün de sen dua et. Açar ellerini. Allah'ım bu erenler kimin yüzü suyu hürmetine dua ettilerse onun yüzü suyu hürmetine bizim rızkımızı bize bağışla. Anlatılanlara göre çok daha büyük bir sofra belirir önlerinde. Dervişler şaşırıp kalırlar ve ona neye dua ettiğini sorarlar. O da, ''Siz neye dua ettiyseniz ben de ona ettim. Siz neye dua etmiştiniz?'' diye sorar. Onlar da, ''Biz 40 yıl dergahın kapısına odun taşıyan Yunus Emre'nin yüzü suyu hürmetine dua etmiştik.'' dediklerinde, seyri süluğun gizemini ve derinliğini kavrar. Öğrenme yolu için derler ki, bir celalle bir de cemalle öğrenmek vardır. Yunus Emre celalle, yani zorlukla öğrenmiştir. Yine tasavvufta derler ki, celalle terbiye edilen, cemalle terbiye edilenden tez erişir. Ben dert ile ah ederdim, derdim bana derman imiş. İster idim hasret ile, dost yanımda pinhan imiş. Bu olaydan sonra Yunus Emre dergaha geri döner. O döndüğünde artık Tapduk Emre'nin gözleri görmemektedir ki, onun görme yetisini kaybetmesinde Yunus'un gidişinin etkili olduğu ve bu üzüntü nedeniyle gözlerinin ferinin söndüğü anlatılır. Tapduk Emre'nin hanımına Yunus Emre çekinerek durumu anlatır. Hanımı da ona der ki, ''Sen kapının eşiğine uzan. Geçerken sana takılacak ve soracak, bu kimdir? Ben diyeceğim ki Yunus'tur. Eğer hangi Yunus derse bil ki gönlünden çıkmışsındır. O zaman ses etmeden çık ve git. Ama eğer bizim Yunus mu derse bil ki seni affetmiştir ve hala gönlünden çıkmamışsındır.'' Tapduk Emre geçerken takılır Yunus'a. ''Bu bizim Yunus mu?'' diyerek onu affettiğini gösterir ve Yunus Emre dergaha geri döner. Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli arasında geçen hikayedeki nefes, Sufi geleneğinde ve aynı zamanda tasavvufta geçen çok önemli bir irfandır. Nefes, riyazet dönemindeki insanın yaşamda bir sıkıntı ve zorlukla karşılaştığında ona ferahlık veren hikmettir. Hepimizin buna ihtiyacı vardır. Her şey bir nefesle başlar. Hacı Bektaş-ı Veli sembolik olarak Yunus Emre'ye o manevi, yaratıcı ve canlandırıcı nefesi teklif eder. Yunus Emre bir tasavvuf ehlidir. Ancak onun cemaati ve tarikatı nedir, bu bilinmiyor. O çok sayıda insana ulaşan bir metot ortaya çıkarır ve bunu çok farklı boyutlara taşır. Kendi dili ve nefesindeki sadelikle eserlerinde oluş ve gerçekleşmenin bilgisini ulaştırır. Mevlana'da bahsedilen ney metaforu, onda yaşamın amacıyla ilgili olan, dağdan alınıp getirilen ve bir döngünün içine sokulan dolap metaforuna dönüşür. Her şey birden çıkar ve bu metafor yaşamın dolap döngüsünden çıkarak yeniden bire, Allah'a dönüşünü, dualitenin ötesine geçmeyi sembolize eder. Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap, böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inlerim. Yunus insanın iç dünyasına dair konuları anlatırken, halkın günlük yaşamında bulunan unsurları bir sembol olarak kullanır. Onun anlaşılırlığının ve büyük kitlelerce büyük bir muhabbetle kabul edilmesinin sırrı belki de buradadır. Dolap aslı ağaç olan, kesildikten sonra marangozlar tarafından işleme tabi tutulan ve kaynaktaki suyu taşımaya yarayan bir çarktır. Döner, döner, döner ve suya değdiği anda haznelerine su dolar ve yukarı çıktıktan sonra ortaya çıkan seviye farkından ötürü su dökülmeye başlar. Suyu varması gereken yere ulaştırmak için çark döner, suyu toplar ve dağıtır. Dolap yukarı doğru hareket ederken zorlanma sebebiyle gıcırtıya benzer değişik bir ses çıkarır. Taşıdığı suların baskısı ve tahtanın doğasından kaynaklanan bir sestir bu. Suyun seslerinin arasında bir inilti sesi. Bu iniltinin nedenini soran dervişe cevap gelir. Ben bir zamanlar bir ağaç idim. Bir ormanda dallarımda kuşlar ötmekte, eşsiz lezzette meyveler sunmaktaydım. Büyük gövdem eşsiz bir ihtişama sahipti. Bir gün bir usta geldi ve kendi amacına en uygun ağacı yani beni seçerek lime lime etti. Aslımdan kopardı, gövdemi kesti, dallarımı budadı. Özümün özünü aldı, beni güneşe koydu. Sonra benim parçalarımı bir araya getirerek dolap haline getirdi. Artık ben o ayrılık gününden beri her gün ağlarım, inlerim. Suyun sesiyle iniltilerim birbirine karışır ya. Zahiri gözlerle bakanlar, benim yaptığım işin yükünden ağladığımı zannederler. Ama işin aslı başkadır. Benim iniltim, benim aşkımın, özlemimin sesidir. Ben birlikten, özümden, aslımdan, Gerçek varlıktan uzak düştüğümden beri ağlarım. Ama benim iniltim aynı zamanda olgunlaşma çabamın sesi ve müjdesidir. Bu kendini bulma çabası aşkın alameti farikasıdır. Aşk da bu döngünün içinde yer alır. Ve onunla ilgili birçok şey söylemek mümkün olsa da Yunus Emre, aşk bir imamdır, gönülse bir cemaattir sözüyle manevi yolculuğun büyük sırrını sunar. Aşk bir yol göstericidir. Gönül de onun takipçisidir. Ve gittiği yol aşkın yoludur. Bu yüzden Yunus Emre kendisini o cemaatin bir parçası olarak görür ve onun peşinden gider. Öğretisinin temeli budur. Etek kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Yunus diye görünen onun sadece suretidir. Bu yüzden der ki, bir ben var benden içeri. O hakkın ve varoluşun bir parçasıdır. Aşkla ilgili bir birleşme, yeniden geriye dönüş, birliğe ulaşma, döngüyü kırarak maddi duyular dünyasının ötesine geçiştir ve der ki, kimde zerre aşk varsa çalapın, yaradanın varlığı onun içinde bulunur. Çalap bir aynadır aslında ve Yunus Emre bunu çok başka bir kozmovizyonla ve büyük bir sadelikle dile getirerek kalbimize ulaştırır. Bu yüzden Yunus Emre, insan ruhunun ve onun asil duygularının baş tacıdır. Onun özgürlüğü, onun birin içinde haşir olmasındandır. Kendisini Hakk'ın tecellisinin bir parçası olarak ifade eder ve şöyle söyler. Baştan ayağa değin, Hak'tır ki seni tutmuş. Hak'tan ayrı ne vardır, kalma şüphe içinde. Yunus Emre içinde yaşadığı sosyal ve kültürel ortamdan uzak birisi değildir. O dönemdeki insanları bir simya ocağının içine sokmuştur. Kendi yaşam sürecinde de halden hale geçişini anlatan farklı dönemler vardır. Bunlardan birinde karamsar duygularını daha ön plana çıkarır ki, şiirlerinde bu dönemi seçmek mümkündür. Bu yüzden şiirlerini de tek bir çatı altında toplayamıyoruz. Karamsar dönemden sonra ise adeta bir dönüşüm geçirir. Bir dervişe dönüşür. Acının korkunun ötesine taşıyan bir dönemdir. Her döneminde farklı bir unsur görsek de, acı onu başka bir şekilde olgunlaştırır. Yaşadığı manevi tecrübeler sayesinde kalbinin enginliği onu ruhların hekimi bir bilgelik hocasına dönüştürür. O insanların duygularını kendi önlerine koyarak olumsuz duyguları aşmalarına yardımcı olur. Bunu da ruha ve kalbe dokunan, son derece yumuşak ve sevecen bir üslupla, büyük bir sadelik ve basitlikle gerçekleştirir. Der ki, İlahi bir aşk ver bana, neredeyim bilmeyeyim. Kaybedeyim ben beni, isteği ben bulmayayım. Al gider benden benliği, doldur içime şenliği. Dirildiğinde öldür beni, varıp anda ölmeyeyim. Bülbül olup öteyim, dost bahçesinde yatayım. Gül olup an açılayım, artık başka dahi solmayayım. Aşktır derdin dermanı, aşk yoluna koydum canı. Yunus Emre söyle bunu. Bir an aşksız olmayayım. Bu dizeler felsefi açıdan ele alındığında acı çekmiş ruhun varlığı görülür. On binlerce insanın ölümünün yaşandığı bir zaman diliminde buna karşı kayıtsızlık söz konusu olamazdı. Yunus Emre içinde normal yaşam, mollalık hayatı ve sonrasında Tapduk Emre'nin yanında geçirdiği zaman diliminde ortaya çıkan üslup ve sözler bambaşkadır. Onun aşkı sadece teorik veya metafizik düzlemde kalmamıştır. Acı çekmiş, ağlamış, insanların duygularına ulaşabilmiş ve onları bu kadar net bir biçimde ifade edebilmiştir. Bizi alıp sadece derdin, aşk acısının içine sokmaz. Bambaşka bir şekilde insanı aşkın içine daldırıp varlığın doruklarına yükseltir. Tasavvufta genel olarak yolculuk kavramı çok temeldir. Ve Yunus Emre'nin de vurguladığı şey bu yoldur. Seyr-i sülük da bu yolla ilişkilidir ve o yol boyunca olgunlaşma ve erginleşme yer alır. Yunus Emre'nin 3000 tane şiir söylediğinden bahsedilir. Ancak bize 1000 kadar ulaşmıştır. Anlatılan bir rivayete göre de Yunus'un ölümünden sonra şiirleri Molla Kasım adında birinin eline geçer ve bir nehir kenarında şiirleri okumaya başlar. Molla Kasım, kendince Yunus'un şiirlerini şeriata uygunluk konusunda değerlendirir ve Kasım'ın uygun bulmadıklarının 1000 tanesini suya attığı, 1000 tanesini yaktığı söylenir. Okumaya devam ederken öyle bir beyte rastlar ki o noktada şiirleri yok etmeyi bırakır. Derviş Yunus, bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Bu beyti gören Molla Kasım çok pişman olur ve Yunus'un kamil bir insan olduğuna inanır. Ben bir ümmi miyim bilmem der Yunus Emre. O zahiri bilginin bilmemekten çok da farklı olmadığını tasdik eder. Tasavvufta da şöyle söylenir. Bilgi seni olduğundan daha iyi biri yapmıyorsa cehaletten de beterdir. Aşkın, tevhidin yolu budur. Şekilsel olanın ötesine geçmektir. Görüneni aşmak, aşkın engeli olan suretleri ortadan kaldırmaktır. Yunus bu gelenekten gelen saf bilgiye ve onun iç dünyadaki karşılığına değer verir. Gurbetlik, gariplik ve yolculuk, Yunus Emre'nin temel aldığı üç farklı kavramdır ve üçünün ortak yönü hepsinin yolculuk içermesidir. Gurbetlik, kişinin kendi nefsinden uzaklaşmak ve özü ulaşmak için yaptığı yolculuğu. Gariplik ise yurdundan, yani özünden ayrılıkla kendinden geçişini ifade eder. Bu gurbetlik ve gariplik de insanı kaçınılmaz olan ve Yunus'un da yaşamını adadığı o büyük ve tek yolculuğa çağırır. Aynı zamanda Yunus'un yaşamında uzun zaman dilimini kapsayan fiziksel yolculukları da dikkate almak gerekir. Tanrı'ya, vahdede ulaşmanın ise iki yolu vardır. İlki Tanrı'ya sefer, diğer ise Tanrı'nın olduğu kişinin kendi gönlüne olan seferidir. İnsanın kendi gönlüne olan yolculuğu aracılığıyla da bir olana doğru bir yolculuk gerçekleşir. İkilikten kurtulup birliğe erişiriz. Hakikate, vahdete, vuslata ulaşırız. Onun şiiri bu yolculuğun şiiridir. Her insan ne yaşarsa yaşasın, hepsi bu yolda yaşanır. Hepsi bu yola ait ve bu yol hakkındadır. Yani Yunus Emre dermanını derdinde, kendi yolunuysa gönlünde bulmuş. O dünyada kendini gurbette görmüş ve bu ayrılığın garipliğinde yaşamış. Ayrılığın çağrısına kapılmış ve vuslatı o yolda bulmuş. Ete kemiğe bürünüp Yunus diye görünen onun yaşamının en asli gayesi rücu etmek, yeniden kaynağına dönmektir. Der ki, bu dünyaya gelen kişi ahiriyle gitse gerek, misafirdir vatanına, bir gün sefer etse gerek. Bu dünyaya kanmayalım, fanidir aldanmayalım, bir iken ayrılmayalım, gel dosta gidelim gönül. Bu ebedi ifadeler çok derin bir mana taşır. Dost dediği Allah, gönül ise kendi merkezidir. Kendi merkezinden daha aşık olana doğru yürümekten bahseder. Varlık tektir. Ancak kendimiz içinde bulduğumuz bu çoğulluk, Hakk'ın eylemlerinin farklı şekilde tecellileridir. Ancak biz herhangi bir varlığa bağımsız bir vücut atfedersek, bu bizi ayrılığa götürür. Benliğimizin bu yolla şekillere, suretlere düşebileceği konusunda bizi uyarır Yunus Emre ve der ki, benden benliğim gitti, hep mülkümü dost tuttu. Bir insan için temel amaç, aşkın ahlakı, başka bir ifadeyle ilahi ahlakı ortaya koymaktır. Bu noktada Yunus Emre iki tip insandan bahseder. Biri kamil insan, diğeri ise iyi ve kötü, güzellik ve çirkinlik gibi ikilikleri tam olarak birbirinden ayıramayan, bu konuda bocalayan ve gerçek sevgiyi bilmeyen aşık sufidir. Yunus Emre'nin ise tek isteği tüm ayrılıkları bertaraf etmek ve herkesin aşkta ve tevhidde birleşmesidir. Bunun için izlenecek yol bellidir. İnsanın benliğini aşıp yok etmesi gerekir. Der ki, canlar cananını buldum, bu canım yağma olsun. Aslı ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabını açtım. Dost vaslına eriştim, gümanım yağma olsun. İkilikten usandım, birlik hanına kandım. Derdin şarabını içtim, dermanım yağma olsun. Geçtim bitmez sağınçtan, usandım yaz-ı kıştan. Bostanlar başın buldum, bostanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin, bağlı şeker yemişsin. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Şeyh-i Süleyman, Yunus'un tasavvufi anlamda birçok sırrı açık ettiğini söyler. Okuduğumuz bu şiirler sadece ebedi metinler değildir. İçinde birçok sırrı barındırır. Yunus Emre'ye göre sır ilmine ulaşmanın yolu, insanı insan yapan özündeki cevheri ve aşkı keşfetmesinden geçer. Aşk var olmanın sebebidir ve tüm noksanlıkları yok edecek olan birliğin sağlanmasıdır. Birin içinde erimektir. Tevhidi inkar eden kendi öz canına düşmanmış. Tevhid imiş cümle alem, tevhidi bilendir Adem. Bu tevhidi inkar eden öz canına düşmandır. Çünkü yol kesretten vahdede, yani çokluktan birliğe, hasretten vuslata, değişenden kalıcı olana gider. Hak cihana doludur, kimseler hakkı bilmez sözüyle birçok noktada her şeyin onunla dolu olduğu gibi insanın da onunla dolu olduğunu ve kendisine olan yolculuğunda aşkı ve birliği bulabileceğini söyler. Bütün bunlar açısından da bakıldığında der ki, benim bunda kararım yok, ben bunda gitmeye geldim. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Dost esri deliliyim, aşıklar bilir neliyim. Değiştiri ben ikiliyim, birliğe gitmeye geldim. O hocamdır ben kuluyum, dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesinde şad olup ötmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında halim arz etmeye geldim. Yunus dünyaya hayranlıkla bakar ve gördüklerini büyük aşkla anlatır. Bu dünya bir gelindir, yeşil kızıl donanmış. İnsan böyle bir geline bakar bakar doyamaz. Yunus Emre bu naif sözlerle kişinin doğanın ve evrenin içindeki güzellik ve mükemmellik karşısındaki büyülenme, kendinden geçiş ve onunla bütünleşme halini ortaya döker. Nereye dönerse dönsün Allah'ın sıfatlarından gayri bir şey görmez. O güzellikler karşısında ortaya çıkan aşkın duyguların içinde erir. Doğada evrende ne varsa insanın içinde de vardır. Doğadaki dört unsur toprak, su, hava, ateş insanın içinde de bulunur. Yolcu Öğüt eserinde bunu şu şekilde açıklar. Adem'in vücut bulmasında adı geçen her bir unsurla dörder sıfat gelmiştir. Toprakla birlikte insana dört sıfat geldi. Sabır, iyi huy, tevekkül, Cenab-ı Hakk'a dayanıp güvenme, ona teslim olma. Merhamet, yani el açıklığı, cömertlik. Su ile dört türlü hal geldi. Mizaç oluştu. Bunlar gönül huzuru, cömertlik, lütuf ve vuslattır. Hava ile birlikte dört heves geldi. Onlar yalan ve ikiyüzlülük, acelecilik, nefistir. Ateş ile de dört türlü tat geldi. Şehvet ve kendini beğenme. Açgözlülükle kıskançlık. İşte canla birlikte dört huy geldi. Yücelik ve birlik, utanma ve halin edepleri. İnsanın kendini tanıması ve içindeki bu dört unsurun niteliklerini ve onların ortaya çıkardığı erdemleri ve kusurları keşfetmesi için akıl önemli bir görev üstlenir. İşte vücut bir kaledir, akıl içinde sultanı. İşte gönül bir hazinedir, aşk tutmuş bekler onu. Akıl Allah'ın insana verdiği kendini yönetme, idare etme becerisi ve aynı zamanda anlamı bulma ile ilişkilidir. Akıl kelimesi etimolojik olarak Arapça ikal ile aynı kökten gelir. Hayvanların bağlandığı kazıktır. Akıl kontrolsüz olan hayvani yanın idaresini sağlar. Şöyle bir soru sormak yerindedir. İkal deveyi kazığa bağlar. Peki akıl insanı neye bağlar? Hakikate mi? İçgüdülere mi? Endişelere ve kaygılara mı? Şimdi örneği biraz daha ileri götürelim. Deve var, beden ve içgüdü var, kazık var, akıl var ama deveyi kazığa kim bağlayacak? Herhalde en önemli soru bu. Aklı kim yönetecek? Zihin birdir, aklı kül ama akıl iki seviyede, aklı maaş ve aklı maat görünür. Birincisi aklı maaş, insanın içindeki arzuların aklıdır. Dünya işlerini koordine eder. Arzuların tatmininin peşinden koşar. İkincisi aklı maat, korku duyan ve duyduğu korkunun neticesinde dinin emir ve yasaklarına boyun eğmiş, ahiret mutluluğunu kazanmak için gayret sarf eden akıldır. Üçüncü akıl aklı kül, kainatta görülen umumi ahenktir. Her şeyi kuşatan, her şeyi kavrayan akıldır. İnsan da kemale ermiş ve kendi varlık anlamına uyanmış, yaratılış gayesini kavramış akıldır. Üç aklın yanında iki ilim vardır. Bunlardan biri mekteplerden, hocalardan, medreselerden veya derslerden alınan ilimdir. Ancak bir de marifet makamı vardır ki bu gönül ve aşk kitabından ortaya çıkar. Yunus Emre marifeti anlamak için der ki, ilim bir gemi ise eğer hakikat bir deniz gibidir. Hakikati görmek için gemiden çıkmak gerekir. Geminin içinden çıkma ve denize düşme marifetle ilgilidir. Hazreti Muhammed, bana eşyaların özünü göster sözüyle yakarışta bulunurken, var olanın özünü görmek ister. İşte bu marifet makamıdır. Yunus Emre sözleriyle bunu destekler. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Okumanın manası kişinin kendini ve hakkı bilmesi, bire ulaşmasıdır. Okumaktan mani ne? Kişi hakkı bilmektir. Çünkü okudun bilmezsin, habir kuru emektir. Okudun bildim deme, çok taat kıldım deme. Eri hak bilmezsen, abes yere yelmektir. Dört kitabın manisi tamdır bir elife. Sen elifi bilmezsin, bu nice okumaktır. Yunus'un sözleri, ulaştığı coğrafyalarda ve gönüllerde büyük bir tedavi etkisi yaratır. Yunus Emre yaşadığı coğrafyada insanların deneyimlediklerini ve kendi deneyimlerini Türkçenin en sade haliyle o kadar güzel aktarır ki, en derin duyguları içeren ifadeler şiirlerinde ve insanların yüreğinde yerlerini bulur. Yunus Emre belki de ilk başta sufiliğe çok önem vermez. Ancak 13. yüzyılın dönüştürücü gücü onun üzerinde de etkisini gösterir. Anlatı ve şiirlerinde kin, nefret, düşmanlık gibi ağır duyguların yerine daha olumlu ve güçlü duygular koyarak o kolektif kederin ve içsel ağırlığın aşılabileceğini ve arılığın yakalanabileceğini ifade eder. Bu olumsuz duyguların yerine ne koyacaktır? Şefkat, merhamet, bağışlama, yardımseverlik, iyilik. Gezgin bir bilge derviş olarak yazdığı dizeler ve söylediği sözlerle insanların kalbine dokunup onlara şifa olur. Genel olarak karışıklıkların ve fanatizme düşmek için son derece uygun bir zeminin olduğu böyle bir dönemde, bilgelerin toplumu rehabilite ettiklerini, bu çağın hemen sonrasında ortaya çıkacak güçlü toplumsal, sosyal ve siyasi kurumlara rehberlik ve örnek sunduklarını ve Türk-İslam coğrafyası açısından da altın bir zaman yaşanmasına neden olduklarını rahatlıkla ifade edebiliriz. Yunus Emre geniş bir coğrafyada il il dolaşıp, Orta Asya kültüründen gelen bir ozan gibi aynı zamanda mistik bir halde yaşayarak insanlara beyitlerinde koşulsuz ve geniş, evrensel bir sevgiden bahseder. Her kim bana ayar ise Hak Tanrı yar olsun ona. Her nereye varır ise bağ-u bahar olsun ona. Bana zehir sunan kişi, bağ-u şeker olsun aşı. Dizelere göre büyük aşk, koşulsuz, engelsiz, sınırsız ve ayrım gözetmeyendir. Cümle yaratılmış aynı gözle bakmayan, halka müderris ise hakikate asidir der. Bu yüzden odunun bile eğrisi dergâhtan içeri giremez dediğinde, Tapduk Emre bunu hoş karşılamamıştır. Ancak dönemin hoşgörü ve kuşatıcı sevgisi sayesinde geniş bir anlayış oluşmuş ve ciddi bir dönüşümden geçilmiştir. Biz kimsenin diline hilaf demezüz. Ve biz kimsenin devletini kötülemeyiz sözleri, Kur'an-ı Kerim'in Enam suresinde de Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin. Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. Ve biz her ümmete kendi işini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir ayetleriyle tasdiklenir. Hiç kimsenin dinine, devletine ve anlayışına ayırt edici ve dışlayıcı bir anlayışla yaklaşmamak gerektiğini vurgular. Din ve vicdan özgürlüğünün ancak sevgiyle gerçekleşeceğini gönülden sözlerle ifade eder. Hoşgörü birlik ve kardeşliği bakışlarına ve yaşamına yerleştirir. Senin ben demekliğin mani de usul değil. Bir kapı kullarına şaşı bakmak yol değil. 72 milletin en maşuku oldurur, aşuku maşukundan ayırmak fail değil. Tehi görme kimseyi, hiç kimse ne boş değil. Eksik ile nazar erenlere hoş değil. Birlik ve kardeşlik yolunu yürüyen yolcu için nazar etmek, kötü tarafı görmek hoş değildir. Onun çağrısı sevgiyle birliğe doğrudur. Anadolu'yu karış karış gezerken ve yüreğinden dökülen tüm sözlerde insanları sevmeye, aşka, tevhide, suretlerin ötesini görmeye, her şeyi ve herkesi kaynağına dönmeye davet eder. Çatışmacı, faydacı, hazcı ve bencilliği bir öncül olarak seçimlerine koymuş bir dünyada bu irfan iyileştiricidir. Zamansız sözler bugün içinde hastalığın olduğu yerde şifa dağıtır. Anahtarı nerede kaybettiysen orada ara sözünde olduğu gibi, nerede kaybettik anahtarımızı ve nerede aramalıyız? Bu sorulara bir cevap ve bir yol bulmak gerekir. Bu yüzden Yunus Emre'nin meyvesi olduğu mistik gelenek, gerçeğin birleştirici etkisi hepimizin ruhuna ekilir. Özellikle günümüz dünyası için bu mistik yol, aşkın bir ihtiyaca cevap olur. Şöyle söyler Yunus Emre: "Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönülü yaptın ise, er eteğin tuttun ise, bir kez hayır ettin ise, binde bir ise az değil. Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre. Er oldur alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Erden sana nazar ola, için dışın pür nur ola. Beli kurtulmuştan ola, şu kişi kim gammaz değil." Yunus bu sözleri çatar, sanki balı yağ katar. Halka malların satar, yükü cevherdir, tuz değil. Bu beyitleri gönülden akıtan Yunus, "Yunus'un tuzu kurudur, böyle konuşur, böyle konuştuğuna bakmayın, ne bilir ne çekmiş ki" sözlerini söyleyerek ulaşan kulakları ve gönülleri de tevazuya çağırır. Mevlana der ya, "Bizim mezarımızı yerde aramayın, bizim yerimiz ariflerin gönüllerindedir." Yunus Emre de benzer bir şekilde der ki, "Yunus öldü deyus helan verirler, ölen beden imiş aşıklar ölmez." Manevi etkisi büyük, her okunduğunda o itici gücü insanın içinde hissettiren Yunus Emre'nin şu dizelerini paylaşmak isterim: "Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yetmiş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdede konuktur. Bir gün çıka gide, kafesten kuş kaçıp uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter kimi iter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda sana gele, hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele, hulle donun biçmiş gibi." Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, ağabey hayat içmiş gibi. İşte ağabey hayat suyunu içmek için bize bir kadeh sunuldu. Şükürler olsun elhamdülillah. Yunus Emre'den iç hayatın kapılarını açan 15 parola. 1. Bunalıp sana geldim, halimi bil. Mededin var ise gözüm yaşın sil. 2. Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme. 3. Kimde bir güzellik varsa bilsin ki bu ödünçtür. 4. Gönlü taş olanın dilinden zehir tüter. Ne kadar yumuşak konuşsa da onun sözleri savaş gibidir. 5. Beni bende demen, bende değilim. Bir ben var benden içeri. 6. Kulun gönül gözü görmedikçe başımızdaki gözün görmesinin bir anlamı yoktur. 7. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. 8. Eğer can taşıyorsan nefsinin isteklerine uyma. Çünkü çanın sözüne kulak verirsen yerin nur olur. 9. Kibirli kimseye dikkat et. Onun hiç huzuru yoktur. Nereye giderse gitsin derdi çoktur. Yer ve gök alçak gönüllülük üzerinde durur. Öveceksen her şeyi bırak, alçak gönüllülüğü öv. 10. Hak cihana doludur, kimseler hakkı bilmez. Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz. 11. Nereye bakarsan o yüzündür. Kimin hakkında ne düşünürsen o kendi özündür. 12. Doğruluk çırasını yakınca karanlık kaçar. Kendisi yanar, bize nur kapısını açar. 13. Sen doğru ol da varsın sana neyli sansın. Lakin sakın unutma ki sen kendini bir şey sanmadığın sürece doğru insansın. 14. İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşk olmayan gönül misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var gönül yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış, sarp katı kışa benzer. 15. Elif okudu kötürü, pazar eyledik götürü. Yaratılmışı hoş gördük yaratandan ötürü.